Neden filmimi çekemiyorum podcast'in bugünkü konuğu Varol Yaşaroğlu. Varol Yaşaroğlu benim aynı zamanda çok yakın bir arkadaşım. Kendi alanında inanılmaz güzel şeyleri yapıyor, gerçekleştiriyor. Kendi alanının lideri ve aslında macerasına bir süredir de tanıklık eden biriyim. Bugün burada konuk olması, yaşadığı süreçleri konuşmamız açısından çok çok önemli. Hoş geldin Varol.
Hoş bulduk.
Ne kadar güzel bir şey. Neden filmi çekemiyorum? Aslında sen hep filmlerini çekiyorsun ama
çekemedim dönemler çok oldu yani.
Oldu, onları konuşacağız. Şöyle söyleyeyim, ben seni tanıyorum çünkü bir dönem Yapım Lab'de beraber çalıştık. Sen, daha doğrusu çalıştık derken sen benim atölyelerime geldin. Ben de seni görünce büyük bir şok olmuştum. Önce ya, onu söyleyeyim.
Evet ya.
Birdenbire demiştim ki yani Varol Yaşaroğlu yani ne yapacağım filan. Aslında bana da iyi olmuştu. Birdenbire o dönem animasyon, çizgi roman, o bilgilerimi sana bir şeyler orada atölyede anlatıyordum ama eve gidip ben de çalışıyordum. Bir taraftan daha iyi bilgiler verebilmek için.
Ama ben de çok yararlandım kurstan. Harika. Onu söyleyeyim. O olay da şöyle gerçekleşti. Şimdi bu Gibi dizisinin ilk yönetmeni Ömer Sinir.
Evet.
O sırada aslında Grafi 2000'de Fırıldak Ailesi'ni yönetiyordu. Hı-hı. Bizim yetişkinlere yönelik animasyon dizimizi. O da çok yetenekli bir çocuk gerçekten. Yani Ömer Sinir'di. Zaten Grafi 2000'den çıkan bir çocuklar.
Kesinlikle.
Acayip yetenekli. Orası o dedi ki ben de yapımcılık kursuna gideceğim abi dedi. Ne bu dedi falan. İşte dedi Zeynep Özbatır'ın dedi kursu var dedi falan. Hadi ben de geleceğim dedim.
Evet.
Yani enteresan. Ben aslında o sırada yapımcılık yapıyorum.
Yapıyorsun normalde. Ama geldin ve aslında çok katkıda da bulundun. Hem bize, umarım biz de sana. Bir de aynı zamanda bunu söylememde hiçbir sakınca yok. Burada biraz aile ortamı gibiyiz. Benim çok sevgili sinema televizyon sınıf arkadaşım Aslı Çilek'in de eşisin.
Evet.
Evet. Benim de okulda çok severek sevdiğim arkadaşlarımdan biri olduğu için da daha da güzel
seviyor.
Oldu. Evet. Peki sen aslında İzmirlisin. Atatürk Sesi inşaat mühendisi. Neden mühendislik seçtin sorusunu geçiyoruz. Çünkü onu çok fazla burada dinleyenlere de söyleyelim. YouTube'da pek çok kez bu sorulmuş. Bu sorunun cevabı var. Fakat senin benim ilgimi çeken şey küçüklüğünden beri çizmen ve aslında kendi kendine dergiler üretmen. Ne bileyim işte kıkırdak, işte bir takım karakterler yaratman vesaire. Aslında bütün bunları...
Bayağı iyi çalışmışsın. Kıkırdağa kadar.
Evet, kıkırdak. Ya kıkırdağa çok ilgilendim. Çünkü aslında kaç yaşındasın onu yaptığında?
Yani hep böyle 7-8 yaşlarında başlayan bir süreç ama o eserlerin üretildiği zamanlar böyle 10-11 yaşları.
10-11 ama şimdi bir şeyi başlamak, yaratmak, onu birazdan oraya geleceğiz, ortaya koymak. Yani bu doğal olarak bir şeyi ortaya koymuşsun, çizmişsin. Orada çizimine mi güvendin, neye güvendin?
Evet, evet. Yani ben mesela ilkokuldayken resim öğretmenim falan acayip iyi çiziyorsun. Yani gerçekten resmim çok iyiydi. Ama bir yandan da Gırgır dergisini çok yakından takip ediyordum. Biliyorsun o dönemde pazar gününü böyle iple çekerdik. Böyle Allah'ım çıksın Gırgır dergisi de okuyalım diye. Gırgır dergisinin bende çok büyük etkisi var gerçekten. İşte o Utanmaz Adamlar, Avana Kamiller, Hafiyesi Mahmutlar, işte Gaddar Davutlar. Yani o ben gerçekten o anda anladım yani. Ben bu dünyaların insanıyım diye. Ben sürekli böyle evde önceleri böyle daha böyle süper kahraman hikayeleri falan çiziyordum. Böyle Kartal Şahin diye iki tane süper kahramanım vardı. Onu da anlatacağım. İzmir'de büyüdüğüm için Alsancak'ta bu Amerikan askerlerin attıkları dergiler oluyordu. Yani o dönemde bile ben 10-11 yaşlarında bile şeyler vardı. Böyle işte şu anki Yenilmez Hulk, işte Thor, Ölümsüz Thor. Yani bu Marvel karakterleri. Tabii. Onların hep çizgi romanları Alsancak'ta buluyorduk. Yani sahaflarda satılıyordu. Oradaki bir kitapçı satıyordu. Ya da bazen atılmış oluyordu mesela Alsancak'ta. Biz onları topluyorduk mesela. Ben orada bayağı süper kahramanlar hakimdim. Onlara bakıp ben de işte kendi Türk süper kahramanlarımı yaratıyordum. Sonradan Gırgır dergisi hayatıma girdikten sonra da hep böyle karikatür. O Kıkırdak dergisi mesela öyle ortaya çıktı. Ne yapıyordum? İşte okulda yaşadığım bir şeyi mesela öğretmenlerle dalga geçiyordum, derslerle dalga geçiyordum, gündemle dalga geçiyordum. Mesela Kıkırdak dergisinde şey var, bir ona baktığımda çok gülüyorum. Diyor ki mesela, heydi neden bitti? Yani çocuk aklında orada yorum yapıyor işte. Heydi şu yüzden
ama
bitti falan.
Bir esprili ve hayata mizahi bir bakışın var zaten.
Evet.
Yani ben bunu her yerde aslında birazcık hissediyordum. Yani mesela o Kıkırdak dergisini yapman, kendi karikatür kitap haline getirmen vesaire, bunlar zaten bizim de çok beslendiğimiz şeyler ama bir yaratıcı damarda kesinlikle var. Hani orada benzer
tabii
bir şey
ki
yaparken kendi karakterini yaratıyorsun. Şunu hiç unutmuyorum. Yapım Lab'deki bütçe çalışmalarından bir tanesinde bütçeyi anlatırken bir bağımsız film bütçesini yaparken bir restoran kurma ödevi ile yapıyorduk.
Evet, doğru.
Ve mesela sen orada gene çok enteresan bir restoran hayali geliştirdin. Bunu da nereden biliyorum? Sana burada çalışırken eski notlara gittim ve oradan da buldum.
Wow.
Peki çizmeyi seviyorsun ve çizmekten alıkoymuyorsun ve ailen de bunu destekliyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü genellikle bu.
Annem.
Annen özellikle destekliyor. Bu büyük bir şans.
Evet.
Aslında biz yakın yaşlarda olduğumuz için yani bizim kuşakta mesela beni de annem, babam da hep çok desteklediler. Yani sinema okumak istediğimde de desteklediler. Ama iyisi ol dediler. Ama tabii ki ben normal imtihanlarda işletme yazdım. Çünkü bizim zamanımızda bir işletme, bir mühendislik yap aynen. yavrum durumu vardı.
Ben de inşallah.
Evet aynen öyle. Sana şunu soracağım. Sen hiç böyle yani mühendislik yapmadın bildiğim kadarıyla değil mi?
Aslında şöyle inşaat mühendisliğini bitirdim. Sonradan ben direkt Güneş Gazetesi'ne girdim. O Asin Adil döneminde çok güzel bir gazete
tabii,
çıkmıştı. O dönemin gerçekten çok klas bir gazetesiydi. Ben direkt orada karikatür çizmeye başladım. Hatta o kadar hızlı ilerledim ki böyle ana sayfada karikatürlerim falan çıkmaya başlamıştı. Ki gündem karikatürleri zordur yani. Sonra gazete kapandı. Ben İzmir'e dönmek durumunda kaldım. Bir orada böyle bir hafta, iki hafta bir şantiyede inşaat mühendisi yapmak durumunda kaldım ama çok mutsuzdum gerçekten.
İşte, evet.
O sırada da işte bu benim Güneş Gazetesi'nde çizdiğim çizgileri gören Cihat Azardağ diye bir
tabii.
adam. Cihat'ı da tanırsın. O
çok
plastik şovu yapan. O benim çizgilerimi görüyor Amerika'da. Beni direkt İzmir'den çağırıyor. Benim diyor Ekonomist dergisinden ayrılıyorum. Benim yerime sen geç diyor. Benim İstanbul maceram tekrar öyle başlıyor.
Aslında plastik şovla da belki de hiç bilmeden hani böyle çarpışan, kesişen yollar var. Çünkü ben de 90'ların başında reklam sektöründe çalışıyordum ve Cihat Azardağlı ile çok fazla plastiklerle reklam filmleri yapıyorduk.
O maşallah şey.
Evet birçok reklam yapıyorduk. Sanıyorum çilekli muzlu süt öyle bir şeyler yaptık. Hatta o setten bir fotoğrafımız bile var.
Hatta şarkısını
da atıyorum. Evet aynen öyle. Evet aynen o. O şarkı bayağı meşhur oldu ondan sonra. Şimdi zorlu bir alan. Çizgi çiziyorsun, çizgi roman yapıyorsun, karikatür yapıyorsun, bunları film yapıyorsun, karakterler yaratıyorsun, bir hikaye kuruyorsun ve aslında buradan da bir hayatını kurman gerekiyor. Ben aslında Güneş Gazetesi sanıyorum buradaki güvenini arttırdı. Sonra ne oldu?
Ya aslında işte tekrar İzmir'e gazete kapan ondan sonra İzmir'e döndüm. Sonra Cihat beni çağırdı. Ekonomist dergisine girdim. Evet. Ekonomist dergisinde ben vinyet karikatürler çizmeye başladım. Yani enflasyon yükseldi. Enflasyon canavarı çiziyordum. Hani klasik böyle haberi tamamlayan karikatürler. Ama benim o işte küçükkenki tutkum hiç bir zaman kaybolmadı. Ben gerçekten ciddi anlamda küçükken karar vermiştim. Böyle ben Pembe Panter gibi bir çizgi film yapacağım. Yani kafamda hep çizgi film yapma hayali var. Benim aslında kırılma noktam şeyi de oldu. Yani ilk bilgisayarımla tanıştım. Böyle Mecidiyeköy'de bir İsmail Türkmen diye hiç adını her zaman anlarım. Bana bir bilgisayarı satan adam gerçekten bu işlerle de alakalıymış. Yani ilk bana mesela şeyi gösterdi. Ben acayip meraklıyım. İşte Photoshop'u o dönemin en önemli hani çizim araçlarından birisiydi. Onu öğrendim böyle işte 16 milyon renk seçenekleri bilmem ne. Ben dedim ki yani o gece mesela uyuyamadım böyle. Allah'ım dedim ben bilgisayarla o kadar çok şey yapılabilir ki. Ben normalde kağıt kaleme çiziyorum.
Tabii.
Bilgisayarcım mesela bana dedi ki bak dedi, tablet denilen bir şey vardı. Yani benim kullandığım dönemde büyük bir ihtimalle Türkiye'de bir ya da iki kişi belki kullanıyordu. Belki de kullanmıyordu.
İnanılmaz bir şey.
Bana bayağı şu anda telefonlarda bile olan kalem şeyini aslında tableti tanıttı. Ben bayağı tablette çizimler yapmaya başladım. Sonra ben sürekli dergiye gidiyorum. İkitelli'ye. Bu Hürriyet binasındaydı Ekonomist dergisi. Akşama kadar orada işte bekliyorum. Çini mürekkeple, işte renk, ekolin boyalarla falan bir şeyleri çizmeye çalışıyorum. Sonradan diyorum ki ya Allah'ım çok yani iki saat gidiyorum. İkitelli'ye iki saat dönüyorum. Acayip bir zaman kaybı var. Bir yandan da gidiyorum orada bütün gün bekliyorum. Böyle bana iş çıksın hani bir karikatür esprisi çıksın da bana çizdirsinler falan diye. Bir gün geldi dedi ki ya dedi Varol dedi bak dedi BBS denilen dedi bir şey vardı. O ne falan dedim. İşte dedi iki dedi modemle dedi şeye bağlanacağız dedi. Dergiye bağlanacağız dedi. Sen evinden dedi karikatürlerini yollayabilirsin dedi. Bak internet
of,
yok da ortada. Yani
müthiş.
İnternet hani kimsenin mail adresi yok. Öyle bir ortamda.
Tabii.
Hadi falan dedik. Biz dergicileri başta karşı çıktılar işte. Benim oradaki Muzaffer abim var. Bu görsel yönetmeni derginin. Ya Varol olmaz falan. Senin gelmen lazım falan. Sonra ben bayağı bastım düğmeye. O dönemin böyle gıcır gıcır gıcır diye böyle bağlanma sesiyle.
Bilmez miyim bu ses ama bana böyle o kuş sesi gibi gelirdi. Oraya bağlanınca dünyalar önüme açılıyor gibi gelirdi kesinlikle.
Ya öyle o karikatürler gitti yani. Dergiye ulaştı. Dergidekiler de acayip şaşırdılar. Çünkü renk ayrımına girmeden direkt oradan hemen baskıya verdiler falan. Böyle bunlar çok alıştılar. Sonra aradan zaman geçti. Benim yine bilgisayarcım geldi dedik. Bak dedi internet diye bir şey var dedi. Sana bir mail adresi alacağız dedi. İnternetle falan dedim. Hiçbir bilgimiz yok yani daha yeni.
Tabii,
kimsenin
tabii.
kullanmıyor. Yani yaygın da değil. Ben dergidekileri açtım telefonu dedim ki ben dedim artık maille yollayacağım size. Mail ne ya? Sen BBS güzel gidiyor. Karıştırma falan. Sürekli böyle bir teknolojiye karşı bir defans var.
Tabii.
Neyse ondan sonra onlar aldılar, maili gönderdim. Zaten ondan sonra bir sene içerisinde artık hani herkesin her mail adresi çok çok hızlı gelişti. Aynen şu anda o yapay zekada yaşanan hızlı gelişme gibi.
Evet. Biraz önce söylediğin o modem sesini duyduğum zaman çok mutlu olurdum. Değil mi? Çünkü bir yere, yani dünyayla bir başka bir yere gidiyormuşum gibi ve onun çok faydasını sonradan gördüm. Çünkü o teknoloji, mesela ben teknolojinin gelişmesine hiç şikayet eden bir insan değilim. Çok seviyorum. İyi ki var.
Ben de öyleyim.
Peki sana şunu soracağım. Yani şimdi karikatür dediğimizde aslında birazcık komik, biraz iğneleyici, biraz eleştirel bir bakışı aslında anlatan bir şey. Şimdi sen oturuyorsun, birdenbire espriler düşünmeye başlıyorsun. Aslında bu bir senaryo yaratmak, bir durum yaratmak. Bu yaratma cesareti veya yaratma ilhamı durup dururken o hayal dünyanda o seyrettiğin şeylerle tetiklenip mi oldu? Yani o baktığın hani Amerikalıların bıraktığı dergiler, Pembe Panter'in hayatında önemli bir yer olduğunu biliyorum. Benim için de çok önemli bir yerde. Evet, evet, evet. Çünkü onu bir ara Türkiye'de yaptılar, o Pembe Panter oyuncaklarını bizim çağımızda.
Bütün çocuklarda vardı.
Bütün çocuklarda vardı, bize de geldi ama ben o Pembe Panter'in suratını bazıları daha ucuz olan, daha böyle kötü falan yapıyorlardı.
Doğru.
Halbuki o şeydeki benim de mesela bir mükemmellik arayışım var. Çizgi filmi seyrediyorum, buna bakıyorum, bunda bu aynı değil falan falan oluyordum.
Bak çok acayip, evet. Çocuk aslında bunun farkına varıyor. Yani evet. Kaliteli olanla olmayanı.
Kesinlikle. Tabii Pembe Panter aslında felsefesi, anlattığı hikayeler açısından da müthişti.
Hala çok başarılı.
Sana evet ilham kaynaklarından biri Pembe Panter. Başka neler vardı?
Dediğim gibi o çizgi romanlar var. İşte Gırgır dergisi. Sonuçta bu bizim o dönemde Texas Tom Mix'ler, Mandrake, tabii. Zagor'lar. Yani bence çizgi romanlar benim hayatımı çok etkiledi ve hala da etkilemeye devam ediyor. Yani ben şu anda belki inanmayacaksın ama bizim Ortaköy'de bir emlakçı var. Adam böyle tam da ofisin yanında emlakçı dükkanı. Bir baktım böyle, ben normalde arka bahçe yayıncılığa gidiyordum sürekli bu Beşiktaş'taki. Adam böyle çizgi roman satmaya başladı. Bütün güncel çizgi romanları da getiriyor. Her getirdiğini alıyorum. Yani şu anda piyasada çıkan hemen hemen bütün çizgi romanları okuyorum. Bak Marvel'ından tut dizisine, işte Kara Karga yayınlarının.
Ama başka bir şey. Tabii çok güzel şeyler var.
Yani bayağı hani biliyorsun böyle çizgi roman dediğimiz hani sadece böyle hemen Texas Tom Mix ya da süper kahraman şey değil. Artık bayağı felsefik, mitolojik, yani sosyolojik birçok güzel çizgi roman var.
Aslında dünya klasiklerinin çizgi romanları yapılıyor ve ben bunu çok başarılı buluyorum. Çünkü bu da bir anlatma biçimi, hikaye anlatma yolu ve o insanın görsel tarafını da çok güçlendiriyor ve aslında o çizen sanatçının dünyası da girerek bir katkı yapıyor. Aslında sanat her dönem yapılan üstüne bir şey ekleyerek yorumlamak olduğuna göre
kesinlikle
öyle bakmamız gerekiyor.
Mesela bak o dönemde şimdi klasikler deyince hemen çok unuttuğum, aslında benim için çok etkili olan bir dergi daha vardı, Milliyet Çocuk.
O tabii canım, hepimiz onun hastasıydık tabii ki.
Yani biliyorsun o dönemde genel yayın yönetmeni Apti İpekçi, düşün yani adamlar böyle hani bilinçli olarak hani çok güzel bir dergi yapmışlar. O işte Uzay Çocukları vardı, Mıstığın çizdiği. Ben şimdi mesela geçenlerde Uzay Çocukları'nın bir macerasını tekrar okudum. Ya o kadar başarılı ki, yani bir de anlattığı, altta verdiği mesaj da çok iyi. Yani mesela Uzay Çocukları'nın bir bölümünde bayağı ciddi. Hani bir kapitalizmin bir şeyi nasıl az gelişmiş bir ülkeyi şey konumuna getirdiğini anlatan ama alttan alta da bayağı hani çocuğun bayağı zevkle okuyacağı bir çizgi roman oluşturmuşuz. Çok enteresan.
Mesela ben kendi oğlumdan biliyorum. Artık bugün çok büyüdü ama ergen çağında o klasikleri ilk oradan gördü ve sevdi. Evet, çok. Ve de ben aslında çizgi romanı tabii yabancı dilde olanı da aslında dil geliştirmek için çok faydalı olduğunu düşünenlerden miyim? Bir de artı tabii birazdan yine söyleyeceğim, animasyon sinemasının, yani animasyon bir filmin içinde mizah olsun olmasın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani bugün çağın en önemli işlerinden bir tanesi. O yüzden de hani seni burada konuk etmek benim için çok çok önemli. Senin çok zengin bir iç dünyan var ama bildiğim kadarıyla ailede de var. Sanıyorum senaristler var, bir takım şeyler var. Bir sanatçı damarı var, şey var, Erdil Yaşaroğlu var.
Kuzenim.
Kuzenin. Bayağı ciddi bir ailece. Bu yetenek kimden geliyor sence?
Ya Allah, işte bence herhalde annemin, yani bizi yetiştirme tarzından kaynaklanan
ama el yeteneğin
bir
o
şey
çizgi
var. Yani babam çünkü gemilerde çalışan, rahmetli oldu. Gemilerde çalışıyordu. Biz aslında anne güdümlü büyüdük. Yani evde böyle anne, dört çocuk,
ama
iki abla.
Vizyoner bir anne.
Evet. Aslında annem baktığında hani ilkokul mezunu bir ev hanımı ama gerçekten de vizyonermiş. Hani şu anda kendisine de hep söylüyorum. Mesela benim dönemimde çizgi romanlar okumak biraz şeydi. Hani böyle Texas Tom Mix, öğretmenler kızardı bize. Derslerine çalış. Texas Tom Mix mi okuyorsun falan denilen dönemde. Annem bana her çizgi romanı alıyordu. Mesela ben işte Red Kit'lere falan bakıyordum. Ay bunu mu beğendin diyor. Onu alıyordu. Yani benim o yeteneğimi görüyordu ve bununla ne kadar beslemiş. Tutku, evet, beslendim yani. Hani başka birisi olsa ama bunu yasakla. Ben, şunu da düşünüyorum. Belki babam olsaydı belki de o karşıda çıkabilirdi.
Baban, hani babama, ama döndüğünde baban gemilerden döndüğünde bence görüyordu senin çizimlerini. O da bir şey dememiş yani.
Yok, demedi. Ama hani olabilirdi. Bir olasılık. Hani onu düşünüyorum. Ama babam zaten dünya tatlısı bir insandı. Yani o da mesela hep gemilerde çalıştığı için aslında normal hayattan kopuk olduğu için hani normal bizim günümüz yaşantısından çok hani gerçekten elde edememiş saf anlamıyla şey iyilik dolu aslında bir adamdı yani.
Bence kendini tarif ediyorsun. Sen de benim için öylesin. Bir de ben sende hep şunu görüyorum. Ben çocuk çok severim. Neden çok severim? Çünkü güzel ve taze enerji. Ve sende de hep o çocuk enerjisini, o cıvıltıyı görüyorum.
O var, evet.
Bu kıymetli bir şey. Bunun hani bir de animasyon gibi zor bir zaman, yer, alan yani Türkiye'de ben bir animasyon çalışması yapacağım dediğinde genel klişelere bakıldığında insanlar aha çok masraflı olur, ay çok bilmem ne olur diye hemen kapıları kapandığı bir yer. Sen bunları nasıl açtın? Yani o hem o çocuk ruhun var, naifsin. Yani burada kırılganlıkları konuşmak istiyorum. Yani kendini kırılganlıklarınla nasıl baş ettin bu yola girerken?
Aslında sorduğun sorunun içerisinde biraz da cevabı da vardı. Çünkü dedin ya çok tutkuyla yaptın bunu. Bence bunu bu kadar seni arkasında durmamın sebebi gerçekten çok seviyorum. Yani çok tutkuluyum. Yani şu anda her sabah kalktığımda ilk yaptığım iş hala bir çizgi romanla
güne başlıyorsun tuvalette mi?
Evet. Bir yandan da zararı varmış. Söylentileri neden? Var. Oturduğunda çok uzun süre kalırsan da biliyorsun takılırsan, böyle şey basur. Biraz engellemeye çalışacağım ama vazgeçemiyorum. Orası benim böyle meditasyon alanım yani sabah kalktığımda. O yüzden hani o çok önemli mesela. Yani yoksa gerçekten çok zor. Çünkü düşünsene Türkiye'de animasyon sektörü yok. Benim hayalini kurduğum dönemde. Hı-hı. Ben mesela ilk böyle işlerimi insanlara götürüyorum. İşte animasyonlar yapıyorum. Aslında ben internetin 1.0 döneminde grafi2000.com sitesini kurdum. Orada kendi işte bu dijital kalemle yaptığım animasyonları falan yayınlamaya başladım. Bizim grafi2000 prodüksiyonun çıkışı da olur aslında yani.
2000 yılında herhalde.
Tabii 2000. Klasik o zamanlarda bir şirketlerin sonuna 2000 ekleniyordu. Evet. Biz de o modaya uyduk yani neden?
Güzel olmuş ama sen genellikle hep böyle geldiğin zaman sağda bir bana yakın bir masada otururdun ve sürekli çizerdin.
Çiziyorum.
Düşünürken evet. De çiziyorsun.
O beni çok şey yapıyor, hayata bağlayan bir şey yani.
Muhteşem bir şey.
Yani o mesela mutlaka düşünürken de çiziyorum. Bak o çok güzel yakalamışsın.
Evet, düşünürken çiziyorsun yani çizerken yaratıyorsun. Aslında başka bir şey çizerken başka. Biraz aslında çocuksu ruhlar deyince benim kendi ruhum da biraz öyle olduğu için. Kesinlikle. Hani bazen bir şey yaparken başka bir şey yapıp onu yaratma sürecini çok iyi biliyorum ama mesela senin burada yaşarken yani bu alanda yürürken insanlara işlerini gösterip kabullenmen. Tamam Güneş Gazetesi var sonra Cihat Azar Dağlı'yla bir şeyler var ama şimdi oradan yürüyorsun, filmler yapıyorsun, YouTube'a Fırıldak Ailesi'ni yapıyorsun, arkasından ben aşağı yukarı birazdan konuşacağız Kral Şakir'in doğuşunu biliyorum, onu bir acayip markalıyorsun, bir markalama çalışması yapıyorsun ve bugün baktım Pembe Panter mi Kral Şakir mi bütün webde inceledim, Kral Şakir'in markalaması daha öne çıkmış durumda.
Tabii, kesin.
Yani aslında bu bana metaforik olarak da çok güzel gözüktü, yani çok umut verici gözüktü. Çünkü bir çocuk kahramanın erişilmez gibi bir şey ama sen onun üstüne bir kahraman yaratıyorsun ve bugün hani binlerce, milyonlarca çocuğun var ve hepsi buradan yürüyor. Yani çarşafından tişörtüne, evet, topundan evet. Vesaire her şey var. Bunu yaratır. Önüne çıkan engellerde tutkun vardı, aştın ama o klişe bakış açılarıyla nasıl bir meydan okuman oldu oraya karşı?
Ya genelde zorluk şu aslında. Yani şimdi ben mesela küçüklüğümden beri çiziyorum. Benim aslında bu anlamda artık bir vizyonumun olduğu belli. Yani ve bu vizyon nedir? Aslında biraz da geleceği görmek. Hani biraz
tabii,
daha önden görebilmekle alakalı. Fakat şöyle bir şey oluyor. Yani bu belki de bütün dünyada da böyledir ama Türkiye'de de özellikle yani yeni olan bir şey hiçbir zaman insanlar tarafından hani o konfor alanları bozulacak diye
kesinlikle
izin verilmiyor. Ve gittiğim yerlerde onunla karşılaştım. Yani ben ilk böyle internetin 1.0 döneminde internette yayınladığım animasyonları televizyon kanallarına götürdüğümde şu tepkiyle karşılaştım. Ya deli misin? Yani internette şimdi yaptığın şey televizyon televizyonda tutar mı? Hı-hı. Mesela izin vermediler. Ama izin verenler de oldu. İzin verenler de şöyle kendimden gerçekten ödünler vererek ilerledim. Hı-hı. Yani şu anlamda ödünler. Mesela televizyon programı ben Grafi 2000 komediyi yaptım. Kanal D'de. Ama buna izin verilmesi bile bazı yöneticilerin mesela bu anlamda hiç olmazsa vizyonları varmış. Mesela o dönemde Murat Saygı Kanal D'nin genelliği yönetmeniydi. Mesela bana öyle bir programı yapma iznini verdi. Bu mesela önemli bir şey.
Çok.
Yani o tür bana bu tür aslında yolu açan insanların da ismini gerçekten hiçbir zaman unutmuyorum. Çünkü gerçekten çok değerli. Yani bizim gibi insanlar için o kadar değerli şeyler ki
tabii
bunlar.
Tabii canım.
Yani orada izin verilmesi bile. Çok düşük bütçelerle yapılıyor. Yani benim dedim kendimden verdiğim ödün o. Bu benimle alakalı bir şey ama ben bunu seçtim. Ben gerçekten bunun yapılmasını istiyordum sonuçta. Ama baktığımızda mesela o programı yaptık. O kadar başarılı oldu ki biz hatta Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nde en iyi eğlence programı seçildi. Bak ya, o dönemde.
Müthiş bir şey.
Yani internette bir halk oylaması yapıyorlar. En iyi program bizimki seçiliyor. Bu gerçekten halkın verdiği oyla olan bir şey. Başka zorluklar ne? TRT'ye gittim ben mesela. Yine animasyonlarımı yayınlatmak için. Orada mesela bir adam dediler ki ya bizde bir çocuk kulübü var ama öyle bir şeyimiz yok yani animasyonla ilgili. Adam dedi ki yani bizde böyle bir birim yok. Yani sen hiç olmayan bir şeyi yapmaya çalışıyorsun şu an. Yani TRT'de biz öyle bir yerli çizgi film yayınlamıyoruz dedi. Sonra işte yıllar sonra mesela TRT Çocuk kurulduğunda beni bu sefer o adam aradı. Aa dedi bak dedi bu sefer sana bir alan açılacak falan dedi. Yani baktığında hep aslında önden gitmişim. Yani.
Alanı da açmışsın aslında burada öncülük yaparak. Yani ben de 2000'lerin yani 90'ların sonu 2000'lerin başında reklamdan sinemaya geçerken bağımsız film yapımcılığı deyince hiç kimse öyle bir alan olabileceğini düşünmüyordu.
Tabii.
Yani orada aslında görmek, hayal kurmak ve o yolu birazcık kestirebilmek çok önemli. Tabii konfor alanı dedin. Aslında konfor alanında kalmamak ki sen hiç kalmıyorsun. Yani sıfır konfor alanı.
Evet.
Biliyorum bunu.
Evet.
Etrafta yaptığın şeylerden de biliyorsun. Yani sen diyebilirsin ki ben karakterlerimi yaratayım, çizimlerimi yapayım. Aman canım bunun markalaması vesaire. Ay bir de yok benim yaratayım. Öyle bir şey demiyorsun. İşin o kısımlarını boyutlandırmaktan da hoşlanıyorsun.
Kesinlikle.
Yani o anlamda bence çok çok önemli ve konfor alanında zorluyorsun. Çünkü bunu bütün hani konuklarıma soruyorum. Diyelim ki hani başarılı olan var. Hani başarısız olduğunu düşündüğün şeylerde nasıl bununla mücadele ediyorsun? Yani kendini nasıl yeniden motive ediyorsun? Çünkü pek çok Türkiye'deki genel yapı insanlar hep böyle kötü senaryolar, başarısızlık üstüne. Biraz iyi bir şey söylesen, ay sen iyimsersin falan başlar. Sen nasıl kendini iyileştiriyorsun?
Ya ben bunu şu özelliğime bağlıyorum. Ben çok hayatta böyle akla kara düşünen bir insan değilim. Yani
esneksin.
Ya, evet esneyim. Yani ben kesinlikle onu biliyorum. Yani bu hani iyimserliğin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi kaybetmek, hani Allah'ım kaybettim, ömür boyu kaybettim. Hani çok arabesk bir yaklaşım gibi geliyor bana. Böyle Allah'ım işte bir daha, hani bir daha hiç o olmayacakmış gibi. Şöyle söyleyeyim yani büyük kayıplarım olduğu zamanlarda bile yani hiçbir zaman bu atıyorum bunun debelenme süresi maksimum bir ayı geçmemiştir yani.
Tabii,
hani ondan sonra ben hemen yoluma bakarım ki şu anda iyice bu süre kısaldı yani bir şey olmuyorsa hemen yönümü çeviriyorum.
Ben de öyle aslında ben biraz daha sabırla bekliyorum filan ama beni konfor alanından bünyem çıkarıyor. Yani bir şey çok rutine girdiği zaman onu değiştirmek istiyorum. Yeni bir şey denemek istiyorum. Büyük ihtimalle sende de öyle geliştiğini düşünüyorum ama esneklik bizim meslekte özellikle bizim alanda çalışanlar için önemli bir özellik değil mi?
Tabii. Yani bu bazı insanlar mesela ikisi arasında ince bir çizgi var. Yani bir insan oportunist de olabilir. Yani,
evet tabii.
Hani o şeyle genelde
tabii.
O ikisi arasında şey vardır ama şimdi ben baktığımda bir sektörün içerisindeyim. Aslında bir animasyon sektörünü canlandırmaya çalışıyorum.
Tabii.
Ve iş dünyasında gerçekten esnek olunması gerektiğine %100 katılıyorum. Çünkü diğer türlüsü böyle yok kardeşim ben onurum işte yani onurla karıştırılıyor. Bununla alakalı
o
olan
kadar
bir,
doğru ki evet, ne olur
bir durum, bu durum değil yani. Benim işte onurum var. Benim bu senaryomu alacaksınız işte değiştiremezsiniz. Şöyle olamaz bilmem ne falan gibi. Bunun gerçekten iş dünyasında işlerliği yok yani. Onu
bence
anladım.
De yok. Yani o eski bir düşünce aslında.
Evet yani ama hala da buna yani buna kapılan insanlar var yani. Hani böyle ya burada ego da devreye devreye giriyor değil mi? Yani şimdi
ego konusuna gelelim. Tabii karakter diyecektim. Yani kişinin evet. karakteriyle ilgili bir şey. Mesela çok komik bir şey oldu. İşte bundan bir ay önce yaklaşık bana çok alakası bir şey geldi. Bir quiz show'da bir başka arkadaşla yapar mısın filan. Önce bir durdum. Hani ego dediğin şey böyle bir giriyor ya devreye. Hani ben şimdi yapımcı falan. Evet. Ay sonra dedim ki eğlenmek istiyorum yapacağım. Ve iyi ki yaptım. Çünkü bir faz atladı. Yani aslında bazen hani göze almak, cesaret etmek sanıyorum onaylanma duygusuna çok bağımlı yaşayan insanların hayatı çok zor. Belli bir yerden çıkamıyorlar.
Evet, onaylanma, evet. Yani bak bu aslında tam da bununla alakalı bir durum. Zaten başkalarına göre yaşamaya çalışırsan yani evet. ego da onun gibi bir şey. Ego sonuçta hani kötü egodan bahsediyorum. Başkalarına kendini beğendirmek. Benim öyle bir derdim yok ki. Yani ben hani kendimle yarışıyorum. Kendimi aşmaya çalışıyorum ama hiçbir zaman bir insanın ayağına basayım ben ondan daha önde olayım. Yani kişiselleştirmiyorum olayları. Ya da birisi bana bir eleştiride bulundu. Yani bu iş olmamış dediğinde de bunu gerçekten kişiselleştirmem. O gerçekten o olayla ilgili olarak algılıyorum. Ha benim düzeltebileceğim bir şey varsa okey. Ya da ben gerçekten doğru olduğuna inanıyorsam o işimin yine arkasında duruyorum. Ama gerçekten mesela bugün de bir toplantı vardı. Birisi mesela bir şey dedi. Ekstra bir fikir. Ha evet ya dedim. Yani normalde senaryo üzerinde belki de köklü değişiklik yapabileceğiniz çok güzel bir fikir söyledim. Okey diyorum yani.
Tabii. Şimdi aslında öyle de bir şey ki ben bunu çok önemli görüyorum. Çünkü eğer bir iş yapıyorsan, bizim sektörde yapıyorsan hem algıların açık olması hem kendi belli ilkelerin var. Yani çok da uymuyorsa ya olmadı dersin. Bazen de şöyle bakıyorum yani bundan yani 100 yıl sonra hiçbirimiz yokuz. Bunların hiçbiri bilinmeyecek. Yaptığın işler kalacak geriye. Peki şunu soracağım sana. Bana çok fazla sayıda insan geliyor. Hemen hemen her atölyede biliyorsun Yapım Lab atölyeleri. Sen yaklaşık 11-12 sene önce gelmiştin. Öyle hatırlıyorum. Ama hala biz devam ediyoruz. Çok harika. Yoğun bir şekilde. Evet. Ve çok fazla sayıda geçen yıllar içinde animasyon bölümünde eğitim gören çocuklar geliyor.
Harika.
Geliyorlar ama bir taraftan Türkiye'de de var okullar. Daha çok Amerika menşeli okullardan geliyorlar. İşte fakat bu çocukların vizyon kurması, yani Türkiye'deki endüstriye entegre olmaları çok kolay olmuyor. Bunu nasıl aşabiliriz? Çünkü yani bir reklam işte post prodüksiyon şirketine girip bir şeyler yapabilir, onu yapabilir bunu ama mesela seninki gibi özgür bir alan yaratabilmesi için bu adamların, bu insanların, bu çocukların, gençlerin ne yapması lazım?
Evet. Ya şu anda açık söyleyeyim iş bir açıdan çok zorlaştı. Çünkü başta bu yapay zeka konusunu değindim ya. Yani şu anda bugün verebileceğim cevap kesinlikle yapay zeka ile ilintili olacak. Yani mesela bu yapay zekadan önce konuşsaydık başka bir şey söyleyecektim ama şu anda diyemiyorum.
Diyemiyorsun, evet.
Ben mesela beni bu animasyonla ilgili birçok üniversiteye de davet ediyorlar. Böyle işte orada konuşmalar yapıyorum. Ben direkt şunu söylüyorum yani bırakın kağıt kalemleri herkes yerine otursun. Hemen yapay zeka öğrenmeye başlayın diyorum.
Kesinlikle.
Ya bunun bir nedeni var. Yani bu şey gibi algılanır. Ya olur mu canım hala işte insan duyarlılığı şeyleri falan. Hayır. Yani biz gerçekten bir bu çocuklar bir sektörün içerisinde var olmak istiyorlarsa animasyon sektörü dediğimiz sektör zaten animasyon yapımı otonom bir sistem zaten.
Yani başından beri öyle. Kesinlikle.
Yani biz eskiden tamam Walt Disney zamanında şeylerle işte böyle bir model oluşturuyorlarmış. Onları tek tek çiziyorlarmış. Kare bilmem ne. Şimdi biz bilgisayara geçtikten sonra ne oldu? Bilgisayar otonom yani.
Tabii.
Sen zaten kullandığın programlar işte Maya'lar bilmem ne hepsi senin bir şeyi otomatikleştiriyor zaten. Yani sen ne yapıyorsun? Bir şeyi kemikliyorsun. Onu kukla gibi hareket ettiriyoruz. Eskiden böyle bir şey yapabiliyor muydun?
Tabii.
O seni gittikçe senin işini kolaylaştırmaya çalışıyor. Yapay zeka artık bunun en üst noktası. Yani sana diyor ki neredeyse artık şeye doğru gidiyor. Hani Sora'yı falan biliyorsun. Yani yazarak video oluşturma, yazarak animasyon oluşturmaya kadar ileri noktalara götürüyorlar şu anda. Ve bu olacak Zeynep. Yani bu kaçınılmaz bir şey yani.
Şöyle tatlı bir şey söyleyebilirim. Bu geçtiğimiz sene bizim Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda birçok açıdan ilklere imza atıyoruz. Ve bir tür ayırmıyoruz. Yani belgesel de başvurabilir, animasyon da başvurabilir, drama, her şey. İstediğin türde çek getir diyoruz. Su kriziydi. Ve çok güçlü bir jüriden bir animasyon projesi birinci oldu. Ve karakteri yarattıktan sonra her şeyi yapay zekada yaptığını söyledi. Hmm,
harika.
Evet, ben seninle de paylaşayım o filmi, bir izle.
Olur, çok.
Tabii içine biraz hani mizahi, mizah derken hani kara mizah gibi bir duygu da gelmiş. Yani çünkü su krizi pozitif bir şey olmadığı için ister istemez, ama hakikaten jüri karar veremedi, edemedi. Dediler ki biz bir şey yapacağız. Ben buna çok sevindim. Neden? Çünkü animasyonun hep ayrı gibi, ayrıksı gibi festivallerde de, yani animasyon festivalleri dışında...
Hmm. Doğru.
Genelde böyle bir ayrı tutarlar. İşte çok spesifik örnek, iki örnek söyleyebilirim. Biri Bashir Le Vals'tir, biri de Persepolis'tir mesela.
Tabii.
Hani çok politik, ikisi de çok politik film. Yani orada da hayatlarını kurtarıyor o teknik onların aslında. Şimdi sinemada aslında daha çok, çünkü kendi karakterlerini yaratabiliyorsun. Birçok şeyler yapabiliyorsun. Büyük bir özgürlük alanı. Fakat o insanların evet yapay zekayı öğrenip bir an önce entegre olması gerektiğini söylüyorsun bu konuda.
Evet evet, yani bak şu anda gerçekten onlara en büyük önerim kesinlikle çok meraklı olup araştırmaları. Yani ben olsam şöyle hareket ederdim ve genelde de öğrencilere onu söylüyorum. Yapay zekanın yapabileceği hiçbir şeyi öğrenmeyin. Yani bak yani tamam bu şimdi felsefik anlamda, etik anlamda bu değerlendirilebilir. Ne olur işte ya ileride yapay zeka dünya savaşı çıkarsa yok olursa o zaman elimizde hiçbir bir en korkunç sonu düşünüyorsak tamam, ama şu anda gidişat bu. Yani bütün ülkeler buraya doğru gidiyor. Bütün dünya buraya doğru gidiyor. Ya şöyle örnek vereyim. Biz de şu anda animasyon yaparken mesela diyorum ki işte bana diyorum bir mekan çizilecek falan diyorum mesela. Diyelim ki çocuğa diyorum ki işte ne kadar zamanda çizersin? İşte bir haftada diyor, hepsini diyor bitiririm diyor. Ben çok araştıran ve geliştiren birisiyim. Yapay zekaya soruyorum. Bir saatte bitirebilir. Yani ben dönüyorum çocuğa diyorum ki bu bir saatte bitirilebilecek bir şey. Bir hafta değil diyorum. Nasıl diyor. Ya bunu ben değil, senin de öğrenmen gerekiyor.
Tabii. Bu çok ilginç bir şey. Ben yani bazen şunu da söylüyorum, yani yapay zeka, sosyal medya, hani dijitalleşme aslında sizler için muhteşem araçlar. Çünkü benim zamanımda, daha gençlik yıllarımda olmuş olsaydı mesela ben artık herkesin portfolyosunun sosyal medyada olabileceğine inanan birisiyim. Bir şey üretim sürecini mesela çok basit, bizim bu seninle olan sohbetimiz bir web sitesine de konacak bu. Ve aslında bunun transkripsiyonu da yapay zeka tarafından yapılıp
tabii
sonra
ki
editlenecek.
Aynen.
Yani gidip günlerce, aylarca beklemeyeceğiz. Bazı şeylerde yazıp formülleri, yapay zekayı ben seviyorum. Çünkü yapımcı nedir deyince tek doğru tanımı o verdi bana bugüne kadar. Ben bunu TED Talks'ta da söyledim. Kendi yaptığım TED Talks'ta söyledim. Çünkü birçok bir gelişti ve aslında benim için muhteşem de. Yani yaşamla ilgili umutlarımı, hayallerimi çok güçlendiren bir şey. Doğru kullanılırsa tabii. Hani tırnak içinde bunu mutlaka söylüyorum.
Evet evet. Ya mesela o ChatGPT'nin o Omnisini ben işte kullanıyorum. Mesela orada hani insanlar şey gibi algılıyorlar. Ya Google gibi değil yani.
Değil.
Çünkü bunun içerisinde atıyorum akademilerin de arama motorlarına giriyor. Aslında dünyada sadece tek bir Google yok yani. Yani o kadar çok arama, binlerce arama motoru var. Bunların hepsini kullandığını düşün. Aslında dünyanın bütün akademik bilgilerden tutun da sektörel birçok arama motoruna girip sana bu cevabı veriyor. Bunu da şu yüzden anlıyorum. Biz animasyonla ilgili. Şimdi ben çocuklara genelde hep araştırmaya geliştirmeye çok meraklı olduğum için mesela diyorum ki ya biz sinemamızı, animasyon sinemamızı nasıl daha hem ucuzlatıp hem de kaliteli hale getirebiliriz? Çünkü bizim için önemli maliyetler gerçekten. Mesela diyorum ki işte bu şeyi kullanalım, işte şu programı kullanalım, ama bu programda çözemediğimiz bir sürü sorun var. Mesela geçenlerde o soruları sorduk. Yani çok spesifik konular bunlar, artık teknik konular. Bize cevabı verdi. Bizim çözemediğimiz şeyleri o söylüyor şu anda.
Bir de aslında bir zaman kazandırıyor. Bir bakış açısı alıyorsun.
Kesinlikle.
Çünkü bir de karar vermek mesela insani şeylerimizden farklı olduğu için önemli zaten. Hani biz insani duygularımız vesaire, düşünme biçimimiz var, ama oradan pat diye başka bir rasyonalite geliyor işin içine diye düşünüyorum.
Öyle ve kesinlikle de bunun şeyi zararı yok. Ya işte benim mesleğim elimden gidecek şeyden.
Yok.
Şöyle gerçekten sen benim diyelim ki bizim grupta grafik ekibinde çalışan birisin. Sen kendi alanında mesela çizim konusunda diyelim ki sen görev yapıyorsun. Senin bu saatten sonra kesinlikle yapay zeka ile ilgili çizim şeyleri öğrenmen lazım. Bunu öğrendiğin sürece sen yine burada varlığını süreceksin. Ama bunu öğrenmezsen gerçekten işini kaybedebilirsin.
Tabii,
yani
tabii,
bu
tabii.
Artık sizin...
yani artık e-mail adresi zamanında almayanlarla, benim kendi arkadaşlarım
aynen
kullanamayanlarla ister istemez ilişkimiz bir sekteye uğradı. Yani onun gibi bir şey bu aslında.
Kesinlikle öyle. O yüzden yani bir yapay zeka bize hep onu söylüyorum. Araçsallaştırmadan biz onu araç haline getirmeliyiz ki gerçekten faydasını görelim.
Gerçekten faydası olsun. Çok önemli. Peki şimdi burada biraz daha başka bir alana geçeceğim. Bu benim için önemliydi bir önceki soru. Çünkü bu anlamda animasyonla ilgilenmek isteyen insanların da motivasyona ihtiyacı var ve olabildiğince olmalı diye düşünüyorum. Her alanda ihtiyaç var çünkü. Şimdi tabii sen karakterler yaratıyorsun. Aslında kendi kastını kuruyorsun. Bir kast direktörü de sensin. İşte ne bileyim karakter oradaki o hikayelerdeki insanları yaratıyorsun. Onların bir matematiğini kuruyorsun bir şeyler. Şimdi aslında hani kast direktörü çizgi yapıda değil ama nasıl önce tipi yaratıp sonra mı karakteri? Önce hikayeyi yaratıp sonra mı karakteri çiziyorsun?
Aslında, nasıl oluyor? Aslında ikisi de oluyor ya. Yani o projenin niteliğine göre değişiyor. Mesela hani Kral Şakir'de baktığında aslında hep günümüzden yani oradaki fikir basit yani. Sonuçta insanlar gibi davranan hayvanlardan oluşan bir dünya.
Evet.
Aslında baktığında La Fontaine'den beri yapılan bir şey. Yani hatta ben biraz böyle mizah dergilerine baktığımızda zamanında Hasan Kaçan'ın mesela Tarzan'ını düşün. Hatta bu Arap Kadri ile geçenlerde evet. Hani film galasına gittim. Mesela orada bile aslında şey var yani orada hayvanlar konuşuyorlardı. Aslanlar şeyler falan. Bu hep olan bir şey. Ya önemli olan işte bu gerçekten mesela biz çocuklar konusunda bir aslında animasyon dizi yapmak üzere yola çıktığımızda hem bizim kültürümüzden beslenen hem de gerçekten bizim mizahımızı yansıtan bir şey olması için aslında kurulu bir temelin üzerinden ilerledik. Öyle olunca mesela Fil Necati karakterini düşünelim.
Tabii.
Fil Necati'yi ilk çizdiğimde mesela neden bıyıklı? Çünkü tonton, şişman bir fil ona bir, mesela pos bir bıyık yapıştırıldığında gerçekten çok sevimli.
Çok.
Yani hani o evet ya bu sanki bizden birisi ya. Bizim Necati bu.
Yani o,
hayvan aslında bir fil ama çok da Türk ya. Böyle Adana dürümüyor.
Çok da gülüyorum. Benim aslında gülmem. Güler yüzlü biriyim ama her şeyde çok gülebilen bir tip değilim aslında.
Öyledir zaten.
Yani tabii ki absürt komediyi çok seviyorum. Yani o absürt anlattığın şeyleri, takım şeyleri ve daha çok olması. Çünkü o bir felsefe, bir düşünce biçimi, bir tersten okuma, bir güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bunları sinema filmi haline getirdin. Bütün dünyaya açılıyor. Biraz hani ben konuşmamızın başında Kral Şakir'in hikayesini az çok biliyorum dedim ama sanıyorum 2015'lerden filan itibaren.
2016'da başladı.
Evet, öyle bir şey hatırlıyorum. İlk fikri bana anlattığını hatırlıyorum ama.
Evet.
Onu gayet iyi. Benim Cihangir'deki ofiste evet. Bana gelip anlatmıştım bunu. Çok iyi hatırlıyorum.
Mayıs 2016'da başladı işte. Gerçekten o işte markalaşma süreci de hep kafamda olan bir şeydi. Yani şimdi ben bir animasyon stüdyosu olarak kuruldu Grafi 2000 Prodüksiyon ama ben hiçbir zaman bir aslında animasyon prodüksiyon firması değilim aslında. Ben hep marka oluşturmak üzerine
yaratıcı.
Kafamda fikirler vardı. Mesela bazı şirketler sadece animasyoncu yetiştirip hani o hani işin o kısmı
uygulama
bana daha...
Uygulama yaratıcı kısmındasın.
Evet, ben işin o kısmını daha çok önemsedim. İyi ki de öyle yapmışım çünkü hani hayalim Pembe Panter gibi bir karakter yaratmaktı. Aslında bir marka yaratmak hani başından beri. Ve senin de bahsettiğin gibi ben işin o dinamiklerini de öğrenmeye başladım. Yani çünkü bir şeyi yarattıktan sonra, oluşturduktan sonra sürdürülebilir bir şey olabilmek için gerçekten bu markalaşma sürecini de öğrenmemiz gerekiyor.
Sen markayı kurdun. Aslında iletişim araçlarından bir tanesi filmdi.
Evet.
O filmle duyuldu. Peki ilk reaksiyonlar gelmeye başladığında yani bu kadar tahmin ediyor muydun bu kadar büyük bir viral bir şey olabileceğini?
Aslında şeyi de anladık. Biz şimdi Cartoon Network'te ilk yayınlanmadan önce 23 Nisan'da bir sinema salonuna girildi. 3 tane yaptığımız dizi bölümünü ard arda insanlara izlettirdik. Ne bileyim ünlüler çocuklarıyla geldi, değişik insanlar geldi. Çıktığımızda bir kadın şey dedi, ya çocuğum dedi otistik benim dedi. Bunu dedi taş çatlasa dedi 2-3 dakika kalır bir yerde dedi. Hemen dedi anında çıkar dedi. Sonuna kadar dedi izledi hayretler içerisinde
yakaladı
dedi.
Yani.
Orada şeyi anladım yani hani bir otistik çocuğu bile buraya bağlayabilecek dereceden hani iyi bir şey, yapım yaptığımızın farkındaydım. Sonradan da çok enteresan birçok otistik anne bana aynı şeyi söyledi. Yani ilerleyen zamanlarda.
Ne kadar
zamanlarda...
güzel erişilebilir bir iş yapıyorsun yani. Bu çok evet. Da erişilebilirlik bugün en önemli şey. Kıymetli bir şey yani.
Yani orada anladım. Yani zaten çocukluk hayalimdi. Ve hep de sonuna kadar inandım. Yani ilk böyle iş işte bu ilk başladığında benim en büyük özelliğimiz her yaptığım şey hemen şey yaparım. Patentini alırım. Hani karakterlerin
biliyorum.
Şeylerin işte yok ilk noter taslığıyla başlar. Ondan sonra atıyorum patent firmaları var.
Koruyorsun onları. Tabii ki.
Bu mesela önemli bir şey. Yani bir başkası bu kadar bu işi ciddiye almayabilir. O dönemde yok. O kadar param da yok ama onlara para verip markalaştırmak için hani şey yapıyorum. Bu önemli. Bu demek ki benim inandığım bir şey ki hani
tabii.
Şey yapıyorum. Sonrasında baktığında yani işin içinde tabii ki çok emek vardı. Mesela Cartoon Network'te ilk başladı. Hemen bir lisansçı aramaya başladım.
Tabii.
Yani lisanslı ürünleri, yani onu yönetecek birisi. Orada işte Özlem Hanım'la tanıştım. O dönemde çalıştığı firmadan şimdi kendi firmasını da kurdu. O mesela ne yapıyor? İşin en önemli kısmı. O benim yapabileceğim bir iş değil zaten.
Değil.
Yani o kitapçılara, oyuncakçılara, tabii, o lisans olayının büyümesinde apayrı bir dinamik var.
Tabii, tabii.
Ama onunla tanıştım. Mesela orada da yine vizyonlar devreye giriyor. Mesela hiç daha adı sanı duyulmamış bir karakter. Onların ona inanması gerekiyor. Yani ya da bir kitapçıya gidiyorsunuz. Mesela biz orada çok geri çevrildik. Yani Kral Çakma bu ne falan böyle. Çok büyük yayın evleri bizi reddetti mesela. Ama atıyorum başka bir yayın evi bizi kabul eden şu anda Kral Şakir'le.
Evet, çıldırıyor tabii. ama öyledir o. Yani ben bunu uluslararası alanda film satarken biliyorum. Önce bir şey demezsin. Yani sen ondan sonra bir olur hay Allah nasıl gitti falan diye. Ters de olur bazen. Bazen bir pazarlık ederler. Yok daha fazla dersin. Sonra pişman olursun ona gitmez. Ben kendi hislerimi söyleyeyim. Bu 15-16 yani ne zaman hatırlamıyorum. Yani neredeyse 10 sene önce bana bunu birazcık çıtlattığın zaman bunun çok çalışabileceğini his olarak aldığımı ve söyleyebilirim. Çünkü karakterler, onların işte kendi ağzındaki bir takım şeyler, biraz baktıkları şeyler falan aslında bizim kendi kültürümüzde de çünkü yıllar boyu bir takım yani Pembe Panter şahane bir şey ama yani bir şekilde animasyon dediğimiz şeyler de daha çok dayatmalı.
Tabii tabii ya, yabancı.
Yabancı şeyler. Ben Los Angeles'ta Universal stüdyoları gezdiğim zaman Disney'in çizimlerini görmüştüm orijinal ve çok etkilenmiştim. Böyle sergi yapmışlardı. Dolayısıyla mesela senin de çizimlerini hem çok beğeniyorum. Hatta bana bir tane yarışma için çocuk hakları yapmışız. Filmlerden film şeridini kaydırak yapmış bir çocuklar çizip yollamışım. Onda duruyor. Baskıdan çıkmadı yoksa sana buraya getirecektim. Ya. Yollayacağım.
Unuttum ya, onu
bak. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla burada baktığın zaman bunlar görülüyor ama bunu karşıda gören birilerinin olması senin bunu fark etme önemli bir şey. Bir de tabii kişisel kredilerin sanıyorum insanlarla iletişimin de bu işte kendini anlatmakta ki insan iletişiminin önemi çok büyük herhalde değil
evet,
mi?
Evet. İnsanlar beni dışarıdan görenler daha dışa dönük gibi hissediyorlar ama öyle değilim. Yani ben aslında kendimi tanımlarsam daha içe dönüyüm aslında ama kendi alanımda bir şeyi anlatırken çok tutku doluyum. İnsanlarla hani benimle aynı enerjiyi şey yapan hani o gerçekten beni anlayabilen insanlarla sular seller gibi konuşabilirim. Yani şu anda olduğu gibi. Bu gerçekten onunla çok alakalı bir şey. Yani o iletişim aslında biraz öyle kuruluyor. Yoksa bazı ortamlarda çok yeşeremiyorum onu söyleyeyim.
Yeşeremiyorsun. Peki tam da buraya geliyordum. Anlaşamadığın birileri olduğunu yani sezgilerini anlıyorsun, devam edemeyeceksin. Senin hayır deme noktan neresi? Yani kırmızı çizgin nerede? Ya ben bunu yapmak istemiyorum dediğin şey.
Aslında çok da uzun sürmez yani. Hani orada söylerim ya da ortamdan uzaklaşırım.
Hayır demek zor mudur senin için?
Yani şu anda o daha olgunluk döneminde olduğum için artık zor değil. Hepimiz... Ama ilk dönemler daha evet zorlandığım çok zamanlar olmuştur.
Öğrenmek için bir ömür geçirdik canım artık bu yaşımızda. Evet, bunu yani, yapıyoruz. Evet. Şunu soracağım. Peki senin ilk bu animasyon filmleri falan yaparken ilk gördüğün set Cihat'la olan mıydı? Hani o plastikler falan.
Yani plastik bende şey alışkanlığını kazandırdı gerçekten. Disiplinini de kazandırdı. Cihat da gerçekten çalışma manyağı. Şey
evet
adam.
Diyorum
yani,
çok.
Hani saatler boyu çalışırdık. Yani hatta onu hep anlatıyorum. Böyle bir gün çıktık böyle üzerimizde kazaklar var. Yaz gelmiş. O kadar çok çalışıyorduk ki. Hani böyle çok
kışını atlatmışsınız yani.
Gerçekten hani ya evin ortamı herhalde daha soğuk yani dışarıya çıkmadığımız için daha ev ısınmamış falan. Çıktığımızda böyle acayip böyle şaşırmıştık. İnsanlar böyle kısa kolları falan geçmişler. Şöyle evet yani o plastik şovu çektiğimizde aslında orada hemen hemen bütün dinamikleri öğrendim. Hatta günlük bir program olduğu için hani günlük bir program yetiştirmenin bütün dinamiklerini orada yaşadım. Biz hem yazıyorduk hem sonra stüdyoya giriyorduk. Stüdyoda bayağı çekiyorduk.
İşte onu söyleyeyim. İlk set orası mıydı?
O kuklaların içine ellerimizi sokup onları oynatıyordum tabii, aynı zamanda. Sonradan onun mesela görsel yönetmenliğini de yapıyordum. O zamanlar şey yoktu. Bilgisayar olmadığı için böyle duvara bir dergiden kesilmiş bir manzara resmini koyuyordum. Bir kamera onu çekiyordu. Sonra yeşil perdede, mavi perdede plastik bir çekip kroma yapıyorduk yani.
Evet tabii. Çok iyi biliyorum. Bir kere reji asistanıyken pek shot çektirirken öyle bir atlamam oldu. Aynı mantıkla sabunları çekip koymuştum. Öyle
söyleyeyim. Yani, o, biz bayağı kromayı öğrenmiştik mesela. Kroma yapma olayını. Ama şu anda sonrasında ne oldu? Ben koca kafaları yaptım işte, hayata geçirdi. Koca kafalarda biz aynı tekniği kullandık. Mesela yine Mavi Perde'de bizim karakterleri çekiyorduk. Arkaya bu sefer bilgisayarda yerleştiriyorduk.
Vallahi çok müthiş bir şey. Çok zevkli hala anlatırken de. Fakat bu kadar işe nasıl yetişiyorsun diye soracağım. Yani zaman kullanımın, çünkü birebir bunların başındasın. Yani kocaman bir aileyi yönetir gibisin. Şirket Grafi 2000 yürüyen bir iş var. Ne bileyim işte lisanslama arkadaşımızda etkinlikler var. Bir bakıyorsun imza günü var. İşte kalktın bu kadar iş arasında bana buraya geldin. Başkasına yani bir bakıyorum bambaşka bir, yani nasıl bütün bu süreci yönetiyorsun? Onu bir senden dinleyeyim. Kendi...
Tabii ki yapay zeka sayesinde. Şu anda klonlandım ben. Bu konuştuğun şey klon.
Harika. Harika.
İşin şakası şöyle. Yani ben aslında hayatımda şunu anladım. İş dünyasında da öyle. Bir şeyi gerçekten oluşturduktan sonra eğer bir başkası bunu yapabiliyorsa mutlaka hemen devrediyorum.
Bu muhteşem bir şey.
Yani oradan hemen çekiliyorum. Ve bu anlamda da yetişmesini de çok istiyorum. Yani benim gibi bu anlamda işin bu kısmının inisiyatifini alabilecek insanlar benim için çok değerli gerçekten. Zaten o inisiyatifi almayanlar genelde hep motomot bazı işlerde kalıyorlar ve bir türlü de ilerleme sağlayamıyorlar. Ama birisi böyle ya ben de bu işi yaparım, bu işi sonuna kadar götürebilirim diyebilen insanlar zaten şu anda Grafi 2000'in aslında çekirdeğini oluşturuyorlar. Biz mesela pandemiden sonra tamamen evlere çekildik. Yani hala da dönmedi hepimiz. Ekip. Ve hiç kimse birbirine karışmıyor. Yani o artık ona güvenmişim artık. O inisiyatifi almış. Ben o görevi sonuna kadar götürürüm diyor sonuna kadar. Bu harika. Bence önemli bir şey
delege
yani.
Delege edebiliyorsun. Ama burada tabii şey de önemli. Delege ettiğin insanların da onun yani işine işte kendi adamış insanlardan seçiyorsun büyük ihtimalle.
Tabii.
Benim için de herkese bunu soruyorum. Şunun için ben mesela yetkinlik mi daha önemli? Karakter mi? Önce karakter. Yani yetkinliği daha geliştirebilirim. Ama mesela karakterde öyle bir şey ki mesela bazen özgeçmişler geliyor. Senaristim. Bakıyorum ekran görmüş mü? Hayır. Yönetmenim ekran görmüş mü? Hayır. Yani kendi zaten yani öyle bir özgeçmiş yazmış ki zaten senin onunla yani mümkün değil. Hani çok yetkin olarak tanıtıyor kendi. Bir şans verin diyor. Hayır şans yaratılır. Ben buna inanan birisiyim.
Doğru.
Sen de burada aslında işte Kıvırdak, Sezar dergisi yok bilmem ne. Kendi şanslarını hep yana ben de öyle yani bir şekilde evet fırsatlar gelmedi mi geldi ama fırsatı nasıl kullanacağın da bir
ve bak bu çok umut verici bir şey Zeynep. Mesela gençler konusunda hani öğütlerden bahsediyorduk. Aslında en önemli şey şu. Şu anda mesela nesil şey diyebilir. Ya biz çok şanssızız sektörü bir türlü. Aslında en şanslı döneme girildiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda bu yapay zekanın mucitleri de şunu söylüyorlar. Yani çok yakın zamanda tek kişiye yönelik milyarder şirketler ortaya çıkacak diyor. Yani tek kişi. Yani şu anda herkes potansiyel olarak kendi şirketini kurup bambaşka yerlere getirip bir potansiyel bir dünyaya doğru gidiyor. Tabii. Bunu değerlendiren, bu inisiyatifi alan, bunu değerlendirecek. Edemeyenler de gerçekten yani hiç olmazsa işin bir kısmında o treni atlamanın yolunu bulacak.
Risk alacak. Yani herkesin bir risk alması gerekiyor. Yoksa hani tamam girdim işim de hazır. Hayır, onu yenilemek. Yani ben mesela nefesim yettikçe yeni şeyler denemeyi ve o deneyimlerden öğrenmek istiyorum. Çünkü başka türlü de bir şey yok. Bir de işin ilginç bir tarafı var tabii. Özellikle sen de öyle olduğun için hani artık insanların yaş, orta yaş vesaire mesela ben 50 yaşından sonra en verimli zamanımda olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü duygular oturuyor vesaire ve aslında yani şu anda belki de 20 sene önceye göre çok daha yüksek potansiyeller, motivasyon var üzerimde.
Kesinlikle.
Senin de öyle mi?
Benim öyle. Bir yandan tabii şeye de çok dikkat ediyorum gerçekten. Sağlığıma.
Tabii. Ben
mesela spor benim için çok önemli şu anda hayatımda. Hani mutlaka haftada 3 kez şey
ben
yapıyorum.
De öyle.
Gerçekten bunlar çok önemli. Yani bizde şey kültürü yok ya spor hemen hani şey falan. Hayır bu şimdi hayatımızın vazgeçilmez bir aslında kısmı olması gereken bir durum. Öyle olunca yani bu o zaman işte gerçekten gerçekten doğru düşünebiliyorum. Ve mesela hani meditasyon da biliyorsun hani dünyada çok önemli bir şey. Aslında bu meditasyonu sadece oturayım böyle şeyi falan ondan
değil,
bahsetmiyorum.
Hayır, tabii ki.
Yani gerçekten kendinle baş başa kalıp kendini dinleyebildiğin.
Ben ona düz duvara bakmak diyorum.
Evet yani bu hep karıştırılıyor. Yani yalnızlıkla tek başınalık. Biz hiçbir zaman yalnız değiliz ama tek başınalığımız da değerli bizim için.
Çok önemli. Benim eşim de müzisyen olduğu için ikimizin de tek başınalığı çok önemli. Yani o da yaratıcı bir insan. Evde iki tane yaratıcı insan olunca tahmin ediyorsunuz yani.
Kesinlikle.
Çünkü kolay bir şey değil. Ama çok da güzel bir şey. Çünkü birbirine karşıdan bakıyorsun. O alanı tanıyorsun. O alanı tanıdığı için o da sana tanıyor filan. Benim için de mesela ben herkese diyorum ki bu kadar imkan var. Yani hiçbir şey yoksa bir tane epi açıp spor yap. Ben gerçi haftada 3 gün düzenli evde sevgili Büşra geliyor bana. Bir hocam var.
Harika.
Çalışıyorum. Ama bunu estetik görüntü vesaire için değil.
Tabii.
Zihnimi,
bu
bedenimi
önemli.
Daha iyi korumak için kendime olan öz saygı nedeniyle yapıyorum. Peki neden filmimi çekemiyorum dediğin zamanlar nasıldı? Biraz onu dinleyelim varsa.
Aslında dediğim gibi ben kesinlikle şeyi görüyorum. Yani biraz ileriden gitmekle alakalı bir şey olarak görüyorum. Yani sektör ona hazır değil ama sen bambaşka çok daha ileride bir şey düşünüyorsun. Hani filmlerimi çekemediğim noktalarda bence onunla karşılaştım. Biraz ileriden gitmekle alakalı bir şey. Hani hep gönül istiyor ki aslında bu birçok insanda var tabii. Hani yeni bir fikir değil mi? Yeni bir fikirle ortaya çıkmak istiyorsun. Vay işte kimsenin yapmadığı şeyi ben yapacağım. Gerçekten hani ruhum da öyle. Yani yapılmamış olanı yapmak istiyorum aslında.
Özgünlük.
Özgünlük almak istiyorum ama hep bunun tabii ki sonuçta negatif kısmı da filmini çekememekle sonuçlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu birkaç kere de söylemişimdir. Yani o kadar çok yapılmamış projem var ki yani hani mesela Grafi 2000'de de geçen ortağımla mesela biz çıkardık şeyleri. Bayağı böyle 100'e yakın proje var. Hiçbirisi hayata geçmemiş.
Bence.
Hatta biz bir şey demiştik. Esprisini yapmıştık. Ofise bir köpek almıştık. Adını şeydi. Demo koymuştuk. Yani o kadar çok demo yapmışız ki.
Tabii canım.
Hayatımızda demo önemli bir şeydi yani. Her yere demo gönderiyoruz. Demo. O yüzden mesela birkaç mesela gençle karşılaşıyorum. Diyor ki abi diyor şeyi gönderdim dönmediler falan diyor. Oo diyorum hani ama bu senin durmanı gerektirmiyor işte. Yani sürekli üretmek durumundasın.
Tabii.
Sürekli yol almak durumundasın.
Tabii.
Bir yerden sonra mesela atıyorum geçmişte bazı projelerimiz o anda olmamış şeyler aslında zamanı geldiğinde de olabiliyor. Bir okuyorsun aa diyorsun aslında bu dönem için tam zamanı gelmiş bir şey.
Aslında evet. Mesela bu da işte neden filmi çekemiyorum da basit belgesel proje dosyasıydı. Yani dramatik belgesel gibi. Sonra o dönüştü bir podcast'e geldi. Yani
tabii.
Esneklik de burada önemli. Bazen onun zamanı değil, öyle yaparsan değil. Yani onu beklemek bir sabır bence süreç odaklı olmak kıymetli bir şey diye düşünüyorum.
Sabır zaten en önemli kısmı yani. O insanlar onu bana mesela şimdi uzun yıllardır görmediğim arkadaşlar mesela bir film galasında karşılaşıyoruz. Mesela bana diyor ki seni örnek gösteririm diyor. Şeydeki çalışanları, şirkettekilerin niye falan diyorum işte var ol bak yani o kadar çok şey yaptık bir taşı deler yani artık o kadar sabırla çünkü o dönemde benim şeyimi görüyorlardı yani aslında taşa vurduğum yer çok da böyle ilerlenecek bir yer değilmiş gibi geliyordu insanlara ama
sen,
demek ki
ama sen umudunu bozmadan korumuşsun yani onu temiz bir yere almışsın zihninde umudu
evet
ve oraya çok böyle bir şey tamam yani ben bazen öyle olur ya tamam yani bunun zamanı gelecek ama dur şimdi sakın yorum yapma çünkü bazen Türkiye'deki maalesef yorumlar ya da şehir efsaneleri yani ben hep derslerde de söylüyorum belki o zaman söylüyorum. Bir başkasının deneyimi sana bilgi olmasın. Yani senin deneyimin ayrı ve biricik. Yani buna çok inanıyorum.
Çok güzel.
Peki yeni projelerin neler var? Kral Şakir devam ediyor zaten.
Yeni projeler hiç bitmiyor bizde. Çünkü mesela şimdi konuştuğumuz konuyla çok ilintili. Mesela Fırıldak Ailesi diye bizim yetişkinlere yönelik aslında Bela. Sinema filmini yapmıştık. Sonradan bayağı bir bölümünü yaptık internette. Mesela şu anki gelinen dönemde aşırı bir istek var yani çünkü Kral Şakir'le büyüyen bir nesil bu yetişkin animasyonu ama hani bunun içinde Argo'da var atıyorum
tabii.
Hani sonuçta belki
tabii.
15 artı 18 artıya kadar gidebilecek bir çizgi filmden bahsediyorum. Her gün bana mesaj yazıyorlar bu başlasın diye. Mesela onun bir sinema filmi senaryosunu bitirdik. Ama bayağı şey bir hardcore bir film geliyor yani hani böyle çok yetişkin sert bir film ama bu kategoride benim hoşuma gidiyor. Bu bambaşka bir şey. Bu yetişkin kategorisi. Sonuçta çünkü biz ilk Fırıldak ailesine başladığımızda şey demişlerdi bize. Aa, bu işte Simpson taklidi, yok işte Amerikan'da taklidi. Ben de şey diyordum. Ya kardeşim bu bir tarz. Yani animated sitcom. Yurt dışında Amerika'daki aileyle benim ailem bir olabilir mi?
Yani mümkün değil. Yani. Ama işte oradaki o tarzı bilmeyince kısa yol dediğimiz bir şey. Bilgisayarda da kısa yol arıyorlar ya. Hani her şeyin bir kısa yolu aranıyor. Kısa yoldan yorum yapalım. Kısa tabii yoldan de. Öyle tabii. Olsun. İşte onu mesela orada senin bence önemli nokta. Böyle dediler deyip ya hayır bu değil deyip arkasında duruyor olman tabii. Çok değerli bir şey bence.
Tabii ve açıklamalarımı da hep ona dile getirdim. Sonradan zaten o kitle, onları söyleyenler şu anda en büyük fanları haline geldi.
Tabii.
Ve onlar şunu demeye başladılar. Aa, Simpson'da ne canım, bizim fırıldak ailemiz var demeye başladılar. Öyle de olmak durumunda. Çünkü bizim kültürümüzü, bizim kültürümüze dair espriler yapıyorum. Ya bunun sen Amerikan kültüründe nereden baksan aynı duygu asla.
Ya aynı anne değil, aynı baba değil, aynı çocuk değil, aynı sistem değil. Hiçbir şey aynı değil. Çünkü Türkiye'de de çok malzemesi olan bir ülke. Yani gerçekten gözlem yaptığın zaman sadece sen ben, ya o kadar farklı yapılar, o kadar farklı düşünceler var ki hepsi aslında orada var. Peki dünyada senin yaptığın tarzdaki işlerde takip ettiğin, çok beğendiğin neler var?
Yani sürekli takip ettiğim bir şey değil. Mesela karşıma çıkan filmlerden bahsedeyim. Mesela Netflix'te Blue Eyes Samurai diye bir animasyon çizgi film izledim, bir dizi. Çok etkilendim mesela. Yani o mesela, onu izlediğinde ha dedim. Yani aslında bayağı dramatik. Yani ilk defa böyle bir çizgi filmle karşılaştım. Mesela beni çok etkiledi. Ha dedim, demek ki böyle bir şey yapılabiliyor. Yani beni çok etkiledi. Yani hani animasyonun bir dizim, yani normal bir drama dizisi izliyormuşsun gibi havayı da vermişler müziğiyle, sesiyle ama animasyonun da katabileceği artıyı da üzerine koymuş ve mükemmel bir şey ortaya çıkmış. Bu böyle şeyler mesela beni çok heyecanlandırıyor.
Çok
hani,
müthiş. Tabii bir boyut getirmiş yani.
Evet, ya da ne bileyim mesela hep onu aslında en beğendiğim filmler arasında işte The Red Turtle diye, Kırmızı Kaplumbağa diye, aslında Miyazaki stüdyosundan çıkmış bir film var. Filmde mesela hiç ses yok. Tamamen animasyon. Müziklerle şeylerle mesela hayatımda en çok etkileyen filmlerden birisi. Böyle izleyince falan ya diyorum işte, yani böyle duygusuyla, çizimleriyle, o stilizasyonuyla, böyle minimal anlatımıyla, yani çok güzel işler yapılabiliyor. İşte bu tür umutlarla hani diyorum, hani yapılacak o kadar çok güzel projeler var ki aslında aklımızda. Dediğim gibi ben bu tür şeylerden besleniyorum ama bu, yani şunu tam olarak takip ediyorum diyebileceğim şey, şu anda böyle biraz işte yapay zekadaki gelişmeleri çok takip ediyorum.
Konuşmanın anladığım, yani özgün olanı yakalamak kıymetli bir şey. Çünkü ben geçenlerde işte bir Disney filmi izledim. Animasyon filmi ve de yıllardır biliyorsun zaten Disney'de hep böyle eski tragedyalardan şuradan buradan çok esinlenir. Şimdi tabii bazı şeyler vardı, çok süresi gelir izlersin. Mesela Aslan Kral'ı her seyrettiğimde çok duygulanırım. Öyle söyleyeyim. Ama mesela bir şey var ki tutmuş bir tane hikaye, o duygu boyutu yaratılmış ama yeni hikaye yaratma konusunda, özellikle animasyonda, uluslararası alanda, bu cümle soruyu oraya bağlayacak. Çok da büyük bir yaratıcı alan yok. Yani yeni gelenler için bir fırsat var aslında
var,
şu an dünyada
var.
Diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani, ya ben de öyle düşünüyorum. Mesela biz Türkiye'de de mesela bu işleri mesela Kral Şakir gibi şeyler yaratmaya başlamadan önce de hep bazen insan şeyi düşünürdü. Yani niye bunlar yapılmıyor? Niye kimse yapmıyor? Sonradan şunu anlıyorsun. Aa, belki de onu yapacak kişi sensin yani. Hani bu birçok genç aslında.
İşte bu çok değerli bir şey. Çünkü canım bir hayranlık meselesi var ya. Yani o adamlar en iyisi. Hayır, aslında sen de yapabilirsin. Başarabilirsin. Çünkü bir şeyi başarmak, ben yani kendi başıma aysız bir böyle hedefler koyup vesaire değil. Ama gidip işte bir film, uluslararası film sattığım zaman onları pazarlamasını yaptınız, şunları yaptınız. Ben de yani bir şekilde cesaretle yola girdim. Olmadı. Birine devredeceğim. Ama oldu. Yani o şansı kendime vermem gerekiyordu. Öyle söyleyeyim.
Ve gerçekten bak, o kadar güzel bir şey söyledin ki. Mesela ben de dünyaya baktığımda aslında gerçekten yani bizim karakterlerde aslında bizim mesela Gırgır dergisinden şeyden gelen alışkanlığım var. Böyle yuvarlak göz. Hani daire ortasında bir nokta. Şimdi baktığında her animasyon öğrencisi dünyada da öyle. Böyle Disney'vari gözler yaparlar, şey yaparlar. Mesela bu benim çok doğru bir şey olarak algılamıyorum. Çünkü bütün animasyonlar birbirine benzemeye başlıyor.
Kesinlikle.
Mesela MIPCOM'a gidiyorum, MIPCOM Junior'a gidiyorum işte Kana falan. Bakıyorum hepsi böyle birbirinin taklidi animasyonlar gibi. Aralardan çok az özgün iş aslında sıyrılmış
İşte
durumda.
O yüzden de aslında Türkiye çok zengin malzemeye sahip. Çünkü çok farklı tipler var, çok farklı bir tipoloji var. Yani şeyde İngilizce ortaokul, lisede İngilizce kitaplarında böyle çizmiş karakterler var. Birçok filmde de aslında onları görürsün yani uluslararası alanda. Artı bir şey ekleyeyim. Bir film yapımcısı olarak hikayelerin, uzun vadede animasyon filmlerin kesinlikle çok daha fazla çoğalacağını düşünüyorum. Evet. Yani bunun çok güzel örneklerini görüyoruz zaten ama hani o çocuk filmi meselesine aslında artistik değer deyip üstüne bir şey katacaksanız, artistik değerlerde de çünkü bir animasyon karakteri oynatmak, onun rejisi, onun ışığı, onun rengi vesaire bambaşka bir şey haline geliyor.
Mesela bu anlamda Netflix'te Love, Death, Robot diye bir seri vardı. Kısa kısa filmlerden oluşuyor ki mesela ben bu projeyi de mesela bunu yıllar önce, 10 sene önce böyle bir proje, bin bir kısa film diye animasyonlardan oluşan ve değişik tarzlarda aynı projeyi kafamda kendimce tasarlamıştım. Ne kadar değerli. Mesela orada izliyorum şimdi ve bunu çok önemsiyorum. Sen de mesela kısa filmin ne kadar değerli olduğunu farkındasın.
Tabii, her zaman,
ya zaten
tabii,
oradan
her
çıkışla.
Zaman çok önemli.
Yani o kadar güzel şeyler yapılabilir ki mesela şu anda çok fırsat var yani önümüzde aslında.
Kısa film bir format ve aslında bütün yeni kuşak bunu çok değerlendirmeli. Çünkü zaten hız çağında insanların çok zamanı yok. Çok hızlı, hızlı derken şey hızından, kurgu hızından bahsetmiyorum ama insanların ne bileyim bir kahve içerken, ofisinde ara vermiş bir kahve içerken ne bileyim seyredeceği bir şey onu çok başka dünyalara götürebilir diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, ben de bunu çok önemsiyorum. Hep kafamda şu anda onunla ilgili projeler var.
Yaşasın onu ya. Ama ben en çok şu mesele var. Kendi dedim ya oyuncularını yaratıyorsun, kastını yapıyorsun. Mesela şöyle bir soru. Şakir'in kaprisi oluyor mu? diye soruyorum.
Tabii olmuyor. Normal bir oyuncu gibi bir şey değil. Yani biz onu istediğimiz gibi aslında senaryonun akışına göre
koyuyorsunuz. Evet evet. Evet. Varol çok teşekkür ederim. Biz bıraksak daha 2 saat konuşabiliriz seninle. Ama sanıyorum animasyon, çizgi roman, kısa film, uzun film bu alanda gelişmek isteyenler için neden yapamıyorum, neden filmimi çekemiyorum diyenler için çok hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu konularda konuşmak, özellikle seninle konuşmak benim için ayrı bir onurdu. Çok teşekkür
Harika.
Ediyorum.
Harika. Mersi.